Abdullah Hamit bayramlarda Keçecizade Fuat Paşa'nın elini öpmeye gidermiş. Mihri Nisa Hanım Feriköy'e gömülmüş. Diğer kız kardeşi F. Hayri Nisa Hanım. Hayri Nisa Hanım'ın Şeyhülislam Pirizade sahip molla. Bu çiftin çocukları ise adliye nazırı İbrahim Hayrullah'tır. İbrahim Bey'in eşinin ismi Sara'dır. Pirizade ailesi deyince birinci bölümde Şerif Egeli'den bahsederken ismi geçen modacı Rifat Özbek'e tekrar ulaşıyoruz. Yumağın neresinden çekerseniz çekin aynı isimler çıkar karşınıza. O yüzden Berrin Nadi sadece bir tipolojidir deyip başka birisi de olsa hemen hemen aynı isimlere ulaşırız demiştik başlarken. Büyük büyük dayı Abdülhak Hamit. Annesi Melike Pekiş ve babası İsmet Özbek, Yeniköy'de yalı komşusuydu. Soylu varlıklı ailelerden geliyorlardı. Melike Hanım'ın Saraybosna göçmeni babası Mehmet Rıfat Pekiş, ipekçiliğin yanı sıra resimle ilgilenmişti. Kızları Melike, Yüksel, Cenap'a iyi bir koleksiyon miras bıraktı. İsmet Bey'in babası Azerbaycan Bakü hanlarından İskender Han, annesi Pirizade ailesinden Sare Pirioğlu'ydu. Hazreti Muhammed'in soyundan gelen Sare Hanım, geloğrum, gidoğrum, öpoğrum diye konuşur, torunu Rıfat'a Paşa Bey derdi. Mehmet Barlas'ın tanımıyla kristal, kahkahalı, sarı peruklu bir masal saraylısıydı. Pirizade ailesi Osmanlı Devleti'ne 3 Şeyhülislam vermiş ulema ailesiydi. Sayısız devlet adamı bilgin yetiştirmişti. Şair-i Azam Abdülhak Hamit Tarhan Büyük Büyük Dayım, eşi Fatma Hanım'ın ölümü üzerine 1886'da yazdığı Ağıt Makber'de ailesine şöyle der. Pirizade'dir namı şanı 500 yıllıktır hanedanı. Paris, Londra ve Hindistan'da konsolosluklarda görev yaptı. Biri Paris'te Lucien adlı Fransız hanım olmak üzere 4 kez evlendi. Mütareke yıllarında gittiği Viyana'dan Cumhuriyet'in ilanından sonra döndü. 1928'de İstanbul milletvekili seçildi. İsmet Özbek hayatı boyunca birçok işle ilgilendi. Bir ara Ankara Palası işletti, uzun yıllar ticaret yaptı. Haşimi Ürdün Krallığı Türkiye Fahri Konsolosuydu. Melike Hanım'la evlendikten sonra 3 oğulları oldu. Rıfat, Mithat ve Murat. Murat'ı talihsiz bir ev kazasında kaybettiler. İlk çocukları Rıfat 8 Kasım 1953'te Nişantaşı Pakize Tarzi Kliniğinde doğdu. Çift o yıllarda Nişantaşı'nda Yekta Restoran'ın bulunduğu içi silme mavi çiğni kaplı apartmanın en üst katında oturuyordu. Hayatım boyunca o çinilerin güzelliğini unutamadım. Ne zaman çocukluğum aklıma gelse doğduğum apartman gözümün önünde belirir. Lobisi, merdivenleri inanılmaz güzeldi. Kışları Nişantaşı'nda, yazları Bostancı'da geçirdiler. Büyük babası vefat edince Yeniköy'deki yalıya taşındılar. Rıfat ilkokula Yeniköy İlkokulu'nda başladı. Güzel şeylere meraklı, yaramaz bir çocuktu. Her tür oyuncağı olmasına rağmen Arap bebeğini yanından hiç ayırmazdı. Yeniköy'deki yalı kadınlarla doluydu. Tarz sahibi, kolej mezunu, İngilizce konuşan moda mecmualarına meraklı kadınlar. Annesi teyzeleri teyzelerinin kızları. Kuzenleri Zeynep Fadıllıoğlu ve kardeşi Aslı ile birlikte büyüdü. Çocukken onları kardeşim zannederdim. O zamanlar farkı anlamıyorduk. Londra'da önce kulağını deldirdi. Ortaokul ve liseyi FMV Özel Işık Lisesi'nde bitirdi. Aklı erdiği ilk günden beri mimar olmak istiyordu. İngiltere'ye mimari öğretimine gitti. 16 yaşında ve çok cesurdu. Londra'ya iner inmez ilk iş kulaklarını deldirdi. Çünkü o yıllarda cemiyete aykırı ne yapabilirim diyerek dolaşıyordu. 1969 yılıydı. Erkeklerin kulak deldirmesi Londra'da bile marjinal bir tavırdı. Birinde gördüm, değişik geldi, gidip deldirdim. Ne olacağım o yıllardan belliymiş. Mimarlık fakültesi Liverpool'daydı. 3 yıl sonra şehirden sıkıldı, Londra'ya gelmenin yollarını aramaya başladı. O yaz tatilini İstanbul'da Cemil İpekçi'nin atölyesinde geçirdi. Kendi deyimiyle içindeki moda aşkını Cemil İpekçi ortaya çıkardı. Yaz sonu kararını vermişti, moda tasarımı okuyacaktı. Babası onay verdi, git iyi bir okul bul, kaydını yaptır. En iyisini buldu. Central St. Martin's College of Art and Design'a kayıt yaptırdı. Ve daha ilk günlerde kararını verdi. Aradığım budur dedi. Dipnot, http://www.isikliyiz.biz/mezun-rifat-ozbek.htm. Feyziye Mektepli Pirizade Rifat Özbek'in kuzeni modacı Zeynep Fadıllıoğlu'dur. Zeynep Hanım'ın babası Fehmi Bey'in, Bostan'ın sahibi, amcasının oğlu Hakan Behlil, Mehmet Ali Aybar'ın kızı Güllü Hanım'la evlenmiştir. Güllü Aybar'ın ABD'de okutulan eşi Hakan Behlil, Unilever yönetim kurulu üyesidir. Al Cida'yı Hakan Bey pazarlıyor. Ne güzel. Zeynep Fadıllıoğlu'nun halası Bediye Hanım ise Rasih Nuri'nin eşidir. Rifat Özbek'in ve Zeynep Fadıllıoğlu'nun teyzesi ise Şerif Egeli ile evlenir. Şerif Egeli kardeşi Selim Bey de Rona Yırcalı'nın kız kardeşi Demet Hanım'la evlenir. Egeli ailesinin Turgut Özal, TSKB ve en kabağını anlatmıştık. Zeynep Fadıllıoğlu'nun ve Rıfat Özbek'in büyük dayıları ise Abdülhak Hamit Tarhan oluyor. Meşrutiyet sonrası yani 1908'den sonra yıldızı parlayan İttihatçıların Şeyhülislam yaptığı Kazasker Pirizade Sahip Molla'nın babası, Kazasker İbrahim İsmet Bey, dedesi ise Şeyhülislam Mehmet Sahip Efendi'dir. Pirizade Mehmet Sahip Molla daha önce dikkat çektiğimiz Karacaame 8. adaya gömülmüştür. Mehmet Sahip Efendi'nin diğer oğlu yani İbrahim İsmet'in kardeşi Şeyhülislam Osman Sahip'tir. O da aynı yere gömülmüştür. Hayrünnisa Hanım da orada yatıyor. İstisnası 2. Mahmut Türbesi'ne 3. ada gömülen Abdülhak Molla'dır. Bir kez daha yineleyelim. Mezarlık çok önemlidir. O mezarlığın içinde bizim gibilere ayrıntı gibi görünen hangi adaya gömüldüğünüz de çok önemlidir. Pirizade Sahip Molla'nın Beykoz'da adını taşıyan koruda antikalarıyla bilinen muhteşem bir yalısı varmış. Abdülhak Hamit ilk eşi Fatma Hanım da eniştesinin bu yalısında evlenmiş. Abdülhak Hamit Tarhan'ın erkek kardeşi Büyükelçi Abdülhalik Nasuhi'dir. Nasuhi Paris'te Mektebi Osmani'de okumuş, Saint-Cyr Fransız Harp Okulu'nu bitirmiş, valilik ve ayen üyeliği yapmış. Çamlıca'daki Bektaşi Tekkesi'ne devam eden birisidir. Abdülhak Hamit'in Paris'e gittiği özel öğretmeni Hoca Tahsin Efendi'dir. Yan yalı Hoca Tahsin Efendi Darül Fünun'un ilk rektörüdür ve Hamit üzerinde çok etkili olmuştur. Cehalet mültezem kesbi kemaldir cün hamimiz bildim. Bilgisiz kalmak şart, okuyup olgunlaşmak büyük suç. İlahi cürmü tahsili ilimden tövbeler olsun. Allah'ım bilim öğrenmek suçundan tövbe ederim. Hoca Tahsin Efendi'nin oksijenin önemini anlatmak için bir güvercinin havasız bir fanus içinde öldüren deneyi ve Cemalettin Afgani'nin derslerinde peygamberlik bir sanattır demesiyle Darülfünun kapatılınca üstteki dizeleri yazmış. Hamit Bey Londra'da diplomatken Nelly Clever'la evlenmiş. Onun eliminden sonra Cemile Hanım'la evleniyor. 20 gün sonra boşanıyor. Brüksel'e gidiyor ve orada da Lucien Sakarya ile evleniyor. Kitaplara Lucien Hanım diye geçen meşhur hanımefendidir. Lucien Hanım'ın en yakın arkadaşı Mimi Hanım yani Münevver Ayaşlı'dır. Münevver Ayaşlı Hamit Bey'in mürit tayfasındandır. Lucien Hanım'ı kendi eliyle Dük de Soranzo ile evlendirip gelinle damadın oteldeki ilk gecelerinde yan odada kalır. Lucien Hanım Venedik'ten döner ve Hamit Bey'le yeniden evlenir. Bu arada Hamit Ayan Meclisi Başkanı ve 1928'de milletvekili olur. Ölümüne yani 1937'ye kadar da milletvekili kalır. Abdülhak Hamit'in son döneminde yaşadığı ve vefat ettiği Erguvanilerin apartmanı Maçka Palas'ta kapı komşusu, akrabası Keçicizade Fuat Bey'dir. Bu daire belediye tarafından Hamit Bey'e ücretsiz verilmiştir. Hamit Bey dairede Lucien Hanım, ölen oğlu Abdülhak Hüseyin'in İngiliz eşi ve iki torunuyla Cynthia ve Yvonne oturmuştur. Abdülhak Hamit Zincirlikuyu Mezarlığı Ağ Adası'na ilk gömülen kişidir. Bu ada daha önce bahsettiğimiz bazı adalar gibi çok önemlidir. Abdülhak Hamit Tarhan'ın 1935'te basılan Hakan isimli kitabı Boğaziçi Lisesi Talebe Kooperatifi'nin matbaasında basılmış. Abdülhak Hamit'in torunu Eren Tok, Azerbaycan'da fırsatları görüp 1999'dan itibaren o ülkede yatırım yapmaya başladı. Şu anda yumurta fabrikasından inşaat şirketine açılışını İlham Aliyev'in yaptığı 5 yıldızlı bir otelden bankaya büyük bir holdingin sahibi. Mal varlığının toplamı yaklaşık 400 milyon doları buluyor ve petrol şirketleri sayılmazsa Azerbaycan'ın en büyük 5 şirketinden birinin sahibi. Dönemin ünlü isimlerinden Yusuf Ziya, Abdülhak Hamit için şöyle diyor. Ne şık, ne güzel, ne kibar bir adamdı o. Galiba bizim kuşağın gördüğü ilk Avrupalı Türk Abdülhak Hamit'tir. Bir asır sonra Hamit'in torununu tarif et deseler belki şöyle demek lazım. Bu kuşağın gördüğü ilk Azerbaycanlı Türk Ahmet Erentok'tur. Nedenini şöyle anlatabiliriz. Erentok kendi deyimiyle Nişantaşı çocuğu. Türkiye'de çeşitli şirketlerde kurucu üye ve murahhas aza olarak yer almış. Arı hareketi kuran ilk 5 kişiden biri. ANAP'a katılım kararı alan ekibin içinde. Sonra bir beyin fırtınasına dönemin lideri Mesut Yılmaz'a partinin başındaki kişi olarak başarısız olduğunu söylemiş. 2000'in başlarında ekonomik açıdan zorlu günlerinde global menkul kıymetleri Azerbaycan Emlak Yatırım Fonu'nun kurucusu ve fon yönetim direktörlüğünü yaparken ülkenin geleceğinden etkileniyor ve bir girişimci olarak yatırıma başlıyor. 5,5 yıllık bir sürede Azerbaycan'da büyük bir servetin gücün sahibi oluyor. www.milliyet.com.tr/2005/08/19/ekonomi/eko03.html Jöntürk Samı Paşazade Sezai ve Türkçü Hamdullah Süpü. Ali Şevket Keçeci'nin eşi Melek Keçeci için Moralızade Mehmet Ali Bey ile amcası Moralızade Ahmet Celalettin Paşa'nın kızı Aliye Hanım'ın kızıdır demiştik. Moralızade Mehmet Ali Bey, Moralı İbrahim Paşa'nın oğludur. Bahriye Müşiri ve iki kez de Bahriye Nazırı olmuştur. Büyük oğlu Moralı İbrahim Paşa, Vezir Abdurrahman Sami Paşa'nın amcasının torunudur. Moralızadelerin bu koluna Sami Paşazadeler deniyor. Abdurrahman Sami Paşa'nın oğlu Ahmet Necip Paşa Mediha Sultan'la evlenmiş. Çocukları Sultanzade Abdurrahman Sami Bey'dir. Sami Paşa'nın büyük oğlu Abdüllatif Supi Paşa da Hamdullah Supi Tanrıöver'in babasıdır. Vezir Abdurrahman Sami Paşa'nın babası Şeyh Ahmet Efendi olup onun da babası Eşşeyh Elhaç Abdülbaki Efendi'dir. Abdurrahman Sami Paşa 15 yaşındayken Sami mahlasını almış, Mısır'a kaçıyor. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın himayesine giriyor, ferik yapılıyor. Tedavi için gittiği Toskana, Paris ve Londra'da çok rahat bir hayat sürüyor. Mustafa Reşit Paşa Paris'teyken sık sık görüşüyorlar. İstanbul'un hizmetine girince mutasarrıf, vali ve vezir yapılmış. İlk Maarif Nazırı'dır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 3 kuşak boyunca ilk temsilcisidir. Abdüllatif Supi Paşa babasıyla birlikte İstanbul'a gelince önce Efkaf Nazırı ardından da Maarif Nazırı olmuş. Babasından sonra bu görevdeki ikinci kuşaktır. Belki de en ilginç icraatı başkanı olduğu mahkemenin Namık Kemal'i beraat ettirmesidir. İbranice, Latince, Fransızca, Arapça, Farsça ve Rumca bilen iyi yetiştirilmiş birisi. Küçük Said Paşa Supi Paşa'nın yetiştirmesi olduğu için kızına Supiye ismini vermiş. Yuşa-i Sami'nin yazarı Sami Paşa'nın 12 çocuğundan meşhur olan diğer çocukları, yani Hamdullah Supi'nin Necip Paşa dışında diğer meşhur amcaları Vali Abdurrahman Hasan Bey, Adliye Nazır Halim Bey ve Sami Paşazade Sezai'dir. Sami Paşazade Sezai, Mora'nın Trepoliçe şehrinde doğduğu zaman dedesi yani Ahmet Necip Efendi şehrin Cerrahi Tarikatı'nın şeyhidir. Bağımsızlık için isyan başlayınca babası Abdurrahman Sami Paşa Mısır'a Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın yanına kaçar. Sezai Bey'i en çok etkileyen kişi Namık Kemal'dir. Namık Kemal'le çok sık görüşür. Sergüzeşt'in yazarı Jöntürk Sami Paşazade Sezai, Londra elçiliğindeki görevi nedeniyle 4 yıl Londra'nın banliyosu Çamlıca'ya benzettiği için tercih ettiği Barnet'te yaşamış. Sergüzeşt yüzünden göz hapsine alındığını düşünerek Paris'e gidiyor ve meşruiyetinin ilanına kadar orada kalıyor. Tunuslu Mahmud bin Ayat'ın kızı Latife Hanım'la kısa süren bir evlilik yapıyor. İttihat ve Terakki'nin Paris yapılanmasında yer almış. Meşrutiyet kendisini Madrid elçisi yapıyor. Birinci Dünya Savaşı başlayınca Madrid'den İsviçre'ye geçip savaşın sonuna kadar kalmış. Mütareke döneminde İstanbul'a dönüyor. Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla Hidamat-ı Vataniye tertibinden maaş bağlanmış. Belediyeye ait bir evde ömrünün sonuna kadar yaşar. Küçük Su Mezarlığı'na gömülür, Melami ve Masondur. Abdurrahman Sami Paşa ve Abdüllatif Supi Paşa, Abdülhak Molla gibi 2. Mahmut Türbesi 3. adaya gömülürler. Abdülhak Hamit'in Paris elçiliğinde görevli olduğu esnada elçi Salih Münir Paşa'dır. Bu ayrıntı önemlidir. Münir Paşa, şaire İhsan Raif'in oğlu Nihat'ın eşi Nimet Hanım'ın babasıdır. Nimet Hanım, Naci Eldeniz Paşa'nın da yakın akrabasıdır. Münir Paşa'nın kızı ise ressam Osman Hamdi Bey'in gelinidir. Münir Paşa'nın oğlu Cemil, Saint-Cyr Fransız Harp Ekademisi mezunu. Cemil Bey'in eşi Samiye Hanım'ın dayısı Sami Paşazade Sezai'dir. Samiye Hanım'ın babası ise Viyana Sefiri Mahmut Nedim Paşa'dır. Samiye Hanım, Sami Paşa'nın kızının kızıdır. Vaniköy'deki yalısının Kandilli Rasathanesi'ne kadar giden bir koruluğu ve bu korulukta da birkaç köşk daha varmış. Bu yalıyı Samiye Hanım'dan alanlar ise Salah Cimcoz'un kızı ve damadıdır. Yani Fahri Korutürk'ün baldızı ve bacanağı bu yalıyı satın alıyorlar. Gelelim Supi Paşa'nın oğluna, yani Sami Paşazade Sezai'nin yeğenine. Hamdullah Supi 1885'te 100 kişiden fazla insanın şaşalı olarak yaşadığı Abdüllatif Supi Paşa'nın konağında dünyaya gelmiş. Galatasaray'da okumuş ama bitirememiş. Teknik anlamda mezun sayılmıyor. Sadece Türkçe bölümü ehliyetnamesi alabilmiş. Hamdullah Supi kendisini parasız olarak Galatasaray'da okudan Abdülhamit için şu dizeleri yazmış. Belinde kabzayı Osman, elinde bir Kur'an, beşiklerinde çocuklar boğan Kızıl Sultan. Bu dizeler amcası Sami Paşazade Sezai'nin başyazarlığını yaptığı Jöntürklerin Paris'te çıkan yayın organı Şura-i Ümmet'te yayınlanmış. Elbette Erguvanilerin edebi merkezi Servet-i Fünun'da da şiirleri yayınlanıyor. Namık Kemal ve Mithat Paşa hayranlığı onlar için şiirler yazmasına kadar varıyor. Celal Nuri İleri tarafından çıkarılan Jöntürk'e de yazmış. Kendisini edebiyat dünyasına asıl tanıtan Halit Ziya Uşaklıgil'dir. Selanik'te Ziya Gökalp'in çıkardığı genç kalemlere Celal Sahir'le birlikte katılırlar. Artık tamamen Türkçü bir çizgidedir. İttihatçıların iktidarında öğretmen, sonra da müderris, profesör yapılmış. Profesör yapıldığında 24 yaşındadır. Milliyetçilik o zaman da epey getirisi olan bir şey. Bal tutan parmağını yalıyor. Bugün kullanılan günaydın ve tünaydın sözcüklerini Abdullah Supi Bey dilimize yerleştirmiştir. Hamdullah Supi'nin eşi Ayşe Saide Hanım baba tarafından İsfendiyaroğlu, babası Ahmet Muhtar, anne tarafından da Ramazanoğulları ailesindendir. Ramazanoğullarından ilk akla gelen kişi Adliye Nazırı ve Selanik Valisi Rıza Paşa'dır. Rıza Paşa'nın kızı Nafiye Hanım önce Pertev Paşa ile sonra da Reşit Ben Ayyat ile evleniyor. Tunuslu Reşit Bey Münevver Ayaşlı'nın eşi Nusret Sadullah Ayaşlı'nın en yakın dostu. Münevver Hanım'ın ifadesiyle arkadaştan öte kardeş gibi yakınıdır. Üsküdar'daki Tunus Bağı'nın adı bu aileden geliyor. Bahriye Nazırı Cemal Paşa Abdullah Supi ve eşini balayı için 2 aylığına Almanya'ya gönderiyor. Ama yollar kapandığı gerekçesiyle 11 ay kalıyorlar. Çocuklarının ismi Altemur ve Özkul. Cemal Paşa'nın Suriye'de Araplara Türkleri sevdirmek için gönderdiği Halide Edip dışındaki kişi de Hamdullah Supi'dir. Bu uzun balayı öncesi Hamdullah Supi Türk Ocakları Başkanı olmuş ve kendisine epey fayda sağlayan ünlü nutukları burada atmaya başlamıştır. Bu nutuk yeteneğini Mehmet Akif'in yazdığı şiir için kullanınca İstiklal Marşı'nın sözleri olarak mecliste kabul ettirmiştir. Abdülhak Hamit'in kırdığı cevize bini aşıp Büyükelçilik'ten alınması üzerine kendisine destek toplantısında da hatip olarak hünerini sergilemiştir. 2 kez Milli Eğitim Bakanı olmuş, böylece dede baba torun 3 nesil aynı koltuğa oturmuşlardır. Türk ocakları kapanınca Romanya'ya büyükelçi olarak tayin ediliyor. Ondan sonra CHP ve sonra DP'den milletvekili seçiliyor. Abdülhak Şinasi Hisar şöyle diyor. Hamdullah'ın babası Supi Paşa ve büyük babası Sami Paşa'dan evvelki ecdadı da Edirne kapısındaki Nakşibendi tekkesinin bütün cemaat işleriyle uğraşan şeyhleri, aynı zamanda mevrus yani miras kalmış mutasarrıflarıydılar. Mutlaka tarikata bulaşmışlık var. Ailede cerrahi, halveti ve nakşibendi bağları var. Hamdullah Supi'nin ağabeyi Mehmet Ayetullah Bey Abdülhamit rejimine karşı çıkmasıyla tanınmış birisidir. Dülgriye ya da Suat Derviş. Suat Derviş bize hep Dülgriye'yi hatırlatır ya da Dülgriye Suat Derviş'i. Dülgriye Baba Brügel'in üzerinde hala tartışılan, ne anlattığı konusunda ortak bir görüşe varılamayan resimlerinden birisi. Griye Hollanda dilinde şirret, cadaloz anlamına geliyor. Griye aynı zamanda Margaret'in kısaltılmışıdır. İlk yorumla cadaloz kadınların cehenneme gideceği, oraya girmeden daha kapısında bile cehennemi nasıl karıştıracağı söylenebilir. Brügel oyunları, deyimleri, özdeyişleri betimleyen bir büyük sanatçıdır. Kadınlar cehennemin dahi altını üstüne getirirler ve onlara bir şey olmaz gibi bir sözün betimlemesi, orayı bile karıştırırlar gibi bir özdeyişin betimlemesi olduğu iddia edilebilir. Bunu destekleyen tarihi bilgi de tablonun yapıldığı esnada Hollanda, İskoçya, Fransa ve İngiltere'yi kadınların yönettiğidir. Özellikle de Hollanda'yı yöneten kadının Parmalı Margarita olduğu düşünüldüğünde ilk akla gelen yorum bu olabilir. Olabilir ama Baba Brügel anlaşılması öylesine güç bir deha ki olmayabilir ve hatta Brügel'in hümanist bir Rönesans öncüsü olduğu düşünüldüğünde tam tersi bir yorum dahi yapılabilir. Bir sanatçının eseri yaşadığı çağ göz önüne alınmadan anlaşılamaz. Brügel'in dönemi askerlerin yağmalama ve talan yaptığı, geçimlerini böyle kazandığı bir dönem. Bu yağmacıların önüne köylü kadınlar geçiyor sonunda ve hayatı cehenneme çeviren savaşa karşı direniyorlar da denebilir. Savaş karşıtı bir eser olduğu da çok rahat söylenebilir. Brecht'in Brügel'e olan hayranlığından dolayı cesaret ananın modern Dürgriyet olduğunu söyleyenler de var. Brügel ayrıntıların ressamı ve gerçek de hep ayrıntılarda gizlidir. Resimdeki kadınların asıl dikkat çeken noktaları yoksul ve silahlı olmaları. Bu kadınlar cehenneme karşı zebanilere ya da askerlere karşı da direniyorlar. Dinsel açıdan ya da güç dengesi açısından imkansızın ne kadar zorlandığı açık olan büyük simgeler toplamında, cehennem toplumsal koşulları ise yoksul kadınlar da silahlarıyla adeta imkansıza direnen, pes etmeyen, ezilenler, kaybedenler, hem sınıfsal hem de cinsiyet olarak, için mücadelenin orada dahi devam edeceğini, zebaniler karşısında pes etmek, diz çökmek yok dediğini düşünelim. Doğrusu Brügel'e de bu yakışır. İki zıt yorum ve bizim gönlümüzle aklımızla ikinciden yana, hele son zamanlarda yaşananlar karşısında öfke ve umut adına ikinci yorum gibi anlamak, böylesine yorumlamak geliyor içimizden. Bilim lojitik anlatım yoluysa sanat da imgesel olarak derdini ifade eder. Kafka kapitalizmin insanı hamam böceğine çevirdiğini yazdığı için yaşıyor ve hep yaşayacak. İnsanlığın ilerleme dönemlerinde örneğin Rönesans'ta biçim çoğu kez içerikten geridedir. Rönesans çok büyük bir kavramı insanı ortaya çıkardı ve insanlığa insanı kazandırdı. Gidilen coğrafyalar, görülen güzellikler önce fiziki sınırların dolayısıyla zihinsel sınırlarında aşılması, dünyanın insanlar için çok geniş ve bir o kadar da yaşaması güzel bir yer olduğunu gösterdi. İnsan sınırları aşıyordu, aciz değildi ve cennet tasavvuru ruhani düzeyden dünyevi bir kavrama indirgendi. Cennet bu dünyada da yaşanabilecek bir şeydi ve insan münzevi bütün hayatı öbür dünyaya hazırlanmaktan ibaret olan aciz, sınırları çok dar, miskin olmamalıydı dedi. İnsanı birey olarak tanıyan, şans veren, yaratıcılığına güvenen, ona kişilik kazandıran, yani insanı yeniden doğuran bir kavramdır Rönesans. Dante'nin İlahi Komedisi'ndeki kahramanlar geleneğin kalıplarını parçalayan yaratıcı, meraklı, coşkulu insanlardır. Dante dönemin en önemli edebi temsilcilerinden biri olmak dışında aynı zamanda bir siyasetçiydi, yeni doğan insanı anlatıyordu. İnsan önceleri o kadar insana uzaktı ki o zamana kadar olan sanat yapılarında heykel, resim, edebiyat bir figürandı. Başrolde olan dinsel temalar, öyküler, nasihatler vardı ve içinde insan yoktu. Sadece insan değil, doğa da yoktu ve bu sanat yaşamı sadece dinsel boyutuyla ele alıyordu. Sanat bir estetik kaygı için değil, dinsel bir ibadet olarak yapılıyordu. Leonardo Mona Lisa'da insanın insan olarak güzelliğini anlatıyordu. Büyük hayranı olduğumuz Baba Brügel'de insanı doğayla birlikte, doğanın uyumlu bir parçası olarak ve üstelik sıradan insanları da insan yerine koyarak resmediyordu. Yaklaşık 1000 yıldır insana uzak olan insan yeryüzüne ve kendine dönüyordu kısacası. İnsan sürünün dışında bir varlık olarak, bir birey olarak yaşama büyük bir ivme kazandırıyor, yaratıcı olabiliyordu. Sürünün dışında insan olan Suat Derviş, 4,5 aylık hamileyken bir tevkifat sırasında çocuğunu kaybediyor. 1968'de tanıdığı Mustafa Lütfi Kıyıcı'ya, dönemin eylemci öğrencilerinden, oğlu gibi yaklaşıyor. Hale Kıyıcı, Taylan Özgür'ün ablası, Taylan Özgür'ün kim tarafından vurulduğunu bilen Hasan Fehmi Güneş'e çağrıda bulundu. Ama nafile elbette. Mustafa Lütfi Kıyıcı'nın eşidir. Sokak dergisinde 12. sayı 1989 Hale Kıyıcı anlatıyor. Yıl 1971, İstanbul Haziran ayında fırtına 1, fırtına 2 harekatlarıyla alt üst. Peşimizde polis var. Suat Derviş ne yapıyor, ediyor, koşu yolunda çok zor koşullarda kaldığımız evi araya araya buluyor. Akıllarına bile gelmez benim eve bakmak, haydi yürüyün diyor. Mustafa Gürkan, Kayhan Edip Sakarya, annem, Tarhan hep birlikte bugünkü Gazi sinemasının bulunduğu binadaki eve taşındık. Daha önce de bu evde Suat Derviş'le birlikte kalmıştık. Ama ancak 1520 gün sürdü rahatımız. Meğer polis ne olur ne olmaz diye Suat Derviş'i izlermiş. Aşağıda bir spor toto bayi vardı. Polisin biri de toto dolduruyor orada. Mustafa Gürkan evden çıkarken yanlışlıkla ayağına basmış polisin. Sonra da dönüp özür dilemiş. Polis Mustafa'yı sesinden ve gamzesinden tanımış. Saçları boyalı. Hırsız var diye bağırarak peşine düşüp yakalatıyor. Sonra ev basıldı. Suat Derviş'in polise karşı tutumu inanılmazdı. Uzun tırnaklarıyla üstlerine saldırdı ve yüzlerini tırmaladı. Sonra da pencereden sarkıp hamile kadın var, öldürüyorlar diye bağırdı. Ben 8,5 aylık hamileydim. Polisler dolaptan su içmek üzere davrandıklarında benim evimde izinsiz buzdolabı açılmaz, buyurun musluk suyu için demişti. Hastaydı. Bizimle uzun yıllar yatacak diye canımız çok sıkkındı. O ise ne güzel eylem içinde öleceğim diyordu. Evden götürülürken bizi sarı çöp arabasına bindirdiler. Ona da çok canı sıkıldı. Buna mı layık gördüler diye. Çünkü kapının önüne bir gelin arabası getirmişlerdi. Sansaryan'da dev genç İstanbul bölge yürütmeyi işkenceden geçirirlerken o faşistler diye barbar bağırıyordu. Alıp yanımızdan götürdüler. Komünistlerin canavar olarak gösterildiği dönemde bu insanlardan herkes kaçmaktayken Suat Derviş'in 4. eşi TKP Genel Sekreteri Reşat Fuat Baraner'in, Atatürk'ün teyzesinin oğlu, cezaevinde ziyaretine, pavyonda çalışan bir kadın onu hiç tanımadan bütün bu yapılanlara karşı bu insana bir yardımım olabilir mi diye gelmiştir. Ziyarete tanıklık yapan Suat Derviş fosforlu cevriyeyi bu esinlenmeden dolayı yazmıştır. Suat Derviş'in ilk eşi Seyfi Cenap Berksoy'dur. Berksoy güreşçidir. Daha sonra güreş hakimi ve güreş federasyonu başkanı olmuştur. İkinci eşi ise Selami İzzet Sedes'tir. Selami İzzet Sedes'in eşlerinden birisi de Mehmet Rauf'un kızı Nihal Hanım'dır. Selami İzzet Sedes, birinci bölümde anlattığımız gibi Habertürk'te çalışan, ABD ve İsrail yandaşı olan Sedat Sertoğlu'nun dedesidir. Üçüncü eşi Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu'dur. Yüksel Başlunç'tan aktarıyoruz. Devir Vali Mümtaz Tarhan Devri, İstiklal Caddesi'ne çöp atmak, kadınlara laf atmak ve onları elle taciz etmek yasak. Nizamettin Nazif yanlarından geçen bereli zarif bir kadının yolunu kesip, ''Hala güzelsin ciğerparem'' der. Yanındakiler telaşlanır. Nizam Hoca şikayet etmez, yabancımız değil der ve yürür. Sonradan yanlarından geçen kadının Nizamettin Nazif'in 7. eşi romancı Suat Derviş olduğu anlaşılır. Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu Taşoz doğumlu. Dönemin çok ünlü, etkili ve renkli gazetecilerinden birisi. Kahramanlık romanlarıyla da tanınan birisidir. Ailesi çok önemlidir. O yüzden bölüm sonuna bırakıyoruz. Suat Derviş bütün evliliklerini kendisi gibi Erguvanilerle yapar. Bu Marksist ve feminist kadın Erguvani kimliğini bu açıdan hiç bırakmamıştır. Bu bir çelişkidir elbette ama ait olduğu sınıf, kültür ve ruh dünyası da böyledir. İnsan böylesine karmaşık bir yaratıktır. Gerçek ismi Hatice Saadet olan Suat Derviş'in babası Doktor İsmail Derviş, annesi Mızıkayı Hümayun'un şefi Kamil Bey'in kızı Hesna Hanım'dır. Suat Derviş Merlin'de okutulmuş bir Erguvanidir ama sınıfına ihanet ediyor. Suat Derviş'e yazarlık yolunu kendisine aşık olan Nazım Hikmet açmıştır. Nazım Hikmet, Suat Derviş için yazdığı Gölgesi şiirinde şöyle diyor. Ağlasa da gizliyor gözlerinin yaşını. Bir kere eğemedim bu kadının başını. Kaç kere sürükledi gururumu ölüme. Fırtınalar yaratan benim coşkun gönlüme. Cevapları o kadar heyecansız ki onun. Kaç kere iman ettim hiçliğine ruhunun. Kaç kere hissettim ki yine bu gece gibi... Güzelliğin önünde dolup çarpmadı kalbi. Ne mehtabın aksine yelken açan bir sandal, ne de ayaklarında kırılan ince bir dal. Onun taştan kalbini sevdaya koşturmuyor, bir çiçeğin önünde bir dakika durmuyor. Dönüyoruz yine biz bir uzun gezintiden, gönlümün elemini döküyorken ona ben. O bana kendisini gülerek naklediyor, bilseniz mavi boncuk nasıl yaraştı diyor. Ya bu kadın delidir yahut ben çıldırmışım. Ben ki birçok kereler kırılmışım, kırmışım. Ömrümde duymamıştım böyle derin bir acı. Birden onun yüzüne haykırmak ihtiyacı. Alev alev tutuştu yangın gibi. Bir dakika kendimin olamadım sahibi. Hiç olmazsa hıncımı böyle alırım dedim. Yola mağrur uzanan gölgesini çiğnedim. Hasan İzzettin Dinam o günleri şöyle anlatıyor. Sonra bir gün Suat Derviş'le tanıştık. Vakit gazetesinde fıkralar yazıyordu. Hakkı Tarık o solculuğa bakmadan ona iş veriyordu. Suat Derviş Hanım 8-10 yıldır Türk işçisinin hikayesini, romanını yazmaya çalışıyordu. Asker doktor Derviş Paşa'nın kızı olan Suat Derviş, soylular sınıfındandı. Pek genç yaşlarında hikayeler, romanlar yazmaya, babalde bir kadın zeka olarak görünmeye başlamıştı. Nazım Hikmet'in gençliğinde menekşe rengi güzel gözlerine aşık olduğu kadınlardandı. Nizamettin Nazif'ten ayrıldıktan sonra Atatürk'ün teyzesinin oğlu Reşat Fuat'la evlenmişti. Reşat Fuat Almanya'da mühendislik eğitiminde bulunduğu sırada patlayan Spartakist devriminden esinlenmiş, Türkiye'ye döndüğünde sol eylemde bulunduğundan tutuklanıp hüküm yemiş, bunu bitirmiş şimdi yasama kavgasının içinde bulunuyordu. Atatürk'ün Çankaya çevresine kendisine bir iş verme önerisini benimsememişti. Suat Derviş ve Reşat Fuat bugünlerde gazete biçiminde 4 sayfalık 15 günlük bir edebiyat siyaset dergisi çıkarmak üzereydiler. Buna benim de yazmamı istemişler, ben de yazı kadrosuna girivermiştim. Derginin sahibi Neriman Hikmet'ti. O henüz bir lise öğrencisiyken güzel şiirler, hikayeler yazan, çevresince bir yetenek olarak görülen bir kızdı. Yazılarını yayımlayabilmek üzere Doğuş adlı bir dergi çıkarmaya başladı. Bu birkaç sayı sürdü, sonra Yeni Edebiyat diye başka bir imtiyaz alarak 2 sayı çıkarmıştı. Bu sırada üniversiteye giren genç sanatçı Suat Derviş'le tanıştı, ondan sonra dünya görüşü değişti. Bu aktarmadan sonrayı özetleyelim. Neriman Hikmet Yeni Edebiyat'ın yönetimini Suat Derviş'e bırakır. Dinamo da orada yazar ve bundan çok memnundur. Reşat Fuat, S. Derviş ve Dinamo bu dergide savaş yıllarında yapılması çok zor bir şeyi yaparak sürekli olarak savaşa karşı yayın yaparlar. Suat Derviş'in dedesi kimyacı M. Emin Derviş Paşa Müderrishane-i Berri Hümayun'a öğrenci olarak girmiş ve Hoca İshak Efendi tarafından yetiştirilmiş. Mektebi Harbiye-i Şahane'ye öğretmen olması için Avrupa'ya gönderilmiş. Kimyager Derviş Paşa olarak tanınır. Derviş Paşa 1859'da Marif Reisi, 1861'de Marif Müsteşarı ve 1867'de ise Umum Mekatibi Askeriye Nazırı olmuş. İlk Osmanlı Üniversitesi olan Darülfünun'un açılış dersini Derviş Paşa vermiş. 1848 yılında Usul-i Kimya adlı ilk Türkçe kitabı yayınlanmış. Bu kitap Türkiye'de kimya üzerine yazılan ilk kitaptır. Supi Paşa'nın torunu Suat Derviş'in ve Hamdullah Supi Tanrıöver'in yeğeni Erdem Buri'dir. Saint Joseph mezunu Erdem Buri'nin ismi Atatürk tarafından içki sofrasında konmuş. Sanat üzerine yazılarıyla ve müzik programlarıyla tanınıyor. Çiğdem Talun'un eşi Selahattin Hilav'la birlikte çeviriler yapıyor. Eşi şarkıcı Tülay German, Amerikan Kız Koleji mezunu. Burçak Tarlaları türküsünün yorumuyla hala hatırlanıyor. Paris'e yerleşiyorlar. Erdem Buri ölünce Paris'e gömülüyor. Gelelim tekrar Suat Derviş'in üçüncü eşi Nizamettin Nazif Tepedelenli oğluna. Soyadından anlaşıldığı gibi Tepedelenli Ali Paşa'nın torunudur. Nizamettin Nazif'in babası Mehmet Nazif Süleyman hakim olup Selanik'te gazetecilikte yapmıştır. Ansiklopedik bir bilgi aktaralım. Tepedelenli Ali Paşa 1744 yılında bugünkü Arnavutluğun Tepedelen, Arnavutlukça Tepelena kasabasında doğdu. Zengin ve nüfuzlu bir ailenin çocuğu olmasına rağmen 1758 yılında babasının öldürülmesinden sonra ailesi nüfuzunu büyük ölçüde kaybetmişti. 1768 yılında zengin bir paşanın kızıyla evlendi ve Osmanlı Devleti hizmetinde hızla yükselmeye başladı. 1788 yılında Yanya valiliğine getirildi. Bu dönemde bölgedeki Rumlar Filiki Eterya Derneği gibi dernekler kurarak Osmanlı Devleti'nden bağımsızlıklarını kazanmak üzere çalışmalara başlamışlardı. Tepedelenli Ali Paşa bu bağımsızlık hareketlerini bastırmak için sert önlemler aldı. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin o dönemdeki zayıflığından yararlanarak Arnavutluk ile bölgesini genişletti. Osmanlı Devleti'nden yarı bağımsız bir şekilde davranmaya başladı. Değişik Avrupa ülkeleriyle çıkarlarına göre doğrudan ilişkiler kurdu. 1809 yılında İngiliz yazar şair Lord Byron Tepedelenli Ali Paşa'yı ziyaret etmiş ve bu ziyareti yazılarına konu almıştır. Ayrıca Fransız yazar Alexandre Dumas Monte Cristo kontu romanında Tepedelenli Ali Paşa'nın kızını konu almıştır. Tepedelenli Ali Paşa'nın oğullarıyla birlikte bağımsız bir devlet kurma aşamasına gelmesi üzerine 2. Mahmut Mühürdarı Halet Efendi'nin de etkisiyle Tepedelenli Ali Paşa'yı görevden aldı. Fener Patriği'nin de 2. Mahmut'un bu kararı üzerinde etkili olduğu söylenir. Tepedelenli Ali Paşa bu kararı dinlemedi ve bir isyan başlattı. Bu isyanı bastırmak üzere 2. Mahmut Sadrazam Hurşit Ahmet Paşa'yı Tepedelenli Ali Paşa'nın üzerine gönderdi. Hurşit Ahmet Paşa Tepedelenli Ali Paşa'nın işgal ettiği yerleri geri alarak oğullarıyla birlikte ordusunu yendi. 24 Ocak 1822'de de Tepedelenli Ali Paşa kurşunla vurularak öldürüldü. Daha sonra da başı kesilerek İstanbul'a gönderildi. Wikipedia. Bu kadar uzun bilgi aktarmamızın nedeni Kemal Derviş'in de Tepedelenli soyundan gelmesidir. Şimdi de Faruk Bildirici'yi okuyalım. Evdeki Tepedelenli Ali Paşa tablosu. İkinci eşi Catherine ile birlikte Washington'da oturdukları eve gelen konukların en çok dikkatlerini çeken duvardaki eski bir tabloydu. Derviş tabloyu soran konuklarını hep gururla anlatıyordu. Bu resimdeki büyük dedem, Osmanlı Paşası Tepedelenli Ali Paşa. Arkadaşı Cengiz Çandar da aynı yanıtı almıştı. Derviş'in Türkiye dönüşünden sonralarındaki bu konuşmayı anımsayan Çandar bir yazısında, Derviş'in soy ağacının Arnavut kökenli Tepedelenli Ali Paşa'ya uzandığına yer verdi. Ancak bir süre sonra farklı bilgiler yer aldı gazetelerde. Derviş'in Tepedelenli Ali Paşa ile bir akrabalık bağı olmadığı, soy ağacının Sadrazam Halil Hamit Paşa'ya uzandığı vurgulanıyordu. Bu haberler üzerine Çandar Derviş'e telefon etti. Derviş o günlerde Amerika'daydı, uykulu bir sesle yanıtladı Çandar'ı. Tepedelenli Ali Paşa mı dedelerinden biri yoksa Halil Hamit Paşa mı? Çok mu önemli bu? Önemli, Türkiye'de gazeteler bunları yazıp duruyor. Soy ağacımız babaanne tarafından Tepedelenli Ali Paşa'ya, büyük baba tarafından da Sadrazam Halil Hamit Paşa'ya uzanıyor. Kaynak: http://webarchive.hurriyet.com.tr/2001/0625/30087.66.asp. Kemal Derviş'in ilk eşi Neslihan Hanım, aktör Turgut Boralı'nın kızıdır. Neslihan Hanım daha sonra Erol Taki ile evlenmiş. Erol Taki'nin önceki evliliğinden doğan Mehpare Hanım, Edirne ailesine gelin gidiyor. Edirne ailesini ve akrabalarını bu bölümde yazmıştık. Şimdi Derviş ailesinin ayrıntısına girmeden Şişli Terakki'nin kuruluş dilekçesini belge olarak aşağıya alalım. Marif Nezareti Celilesine, arzı Çakera Namez'dir. Leyli ve Nehari ve Çocuk Yuvası Akşam ve şu abatını havi ve ihtivadiyesinden Sultaniye kadar sınıf-ı muhtevi olarak Zükür ve İnasa Şamil, yani Lisan Mektebi, namıyla halen Şişli'de bir mektep tesisi arzusunda bulunduğumuzdan tanzim edilecek tarife ve programları ve nizamnameleri ayrıca takdim edilmek üzere Ahvali Kanuniyesine tevfikan, teşkiline ve bu babda 7 acizanemize ruhsatname itasına müsaade-i celilenizi istirham eyleriz. Ol babda emr-ü ferman hazret men lehlül emrindir. 5 Nisan 335 Sultanhamam'da 12 Nümro'da tüccardan Fahri Refik. İstanbul'da Türkiye Hanı'nda mukim dava vekili Celal Derviş. Belgenin anlaşılması için dilekçede geçen bazı sözcüklerin anlamlarını verelim. Çakerane köle gibi, leyli yatılı, nehari gündüzcü, yani yatılı olmayan, şu abat şubeler, sunuf sınıflar, zükür erkekler, inasa kızlar, men lehül, yani sahibi kimse. Dilekçe'de adı geçen Celal Derviş, Kemal Derviş'in amcasıdır, Mevlevi'dir. Necat Locası mensubu bir masondur ve çocuk esirgeme kurumunu Himayi Etfal kuranlardandır. Bu kurum doğrudan mason locasında kurulmuştur. Dilekçe'deki ilk isim olan Fahri Refik, Celal Derviş'in teyzesinin oğludur. Fahri Refik'in küçük kardeşi Ata Refik'dir. Soyadı kanunu çıkınca Refik'i Refik yapmışlar. Anlaşılacağı üzere yönetmen Halit Refik'in ailesidir. Celal Derviş de soyadı kanunu çıkınca Derviş'in derişi olarak değiştirmiş. Terakki'nin irfan dolu kucağında uyandım. Gece gündüz çok çalıştım, her güçlüğe dayandım. Ben öz Türk'üm, granitten yaratılmış temelim. Atam gibi vatanımı yüceltmektir emelim. Bu dizeler Terakki Lisesi'nin 1941'de okul müzik öğretmeni tarafından yazılan ve bestelenen marşının ilk kıtasını oluşturuyor. Supi Ziya Özbekkan. Geleneksel Türk sanat müziğinin son halkası sayılan Supi Ziya Özbekkan, Sami Paşazade Supi Paşa'nın kızı Ayşe Behriye ile Yusuf Ziya Paşa'nın çocuğudur. Bir başka deyişle Hamdullah Supi Tanrıever, Supi Ziya Özbekkan'ın dayısıdır. Besteci Yusuf Ziya Paşa, Efkaf ve Maliye Nazırı, Washington Büyükelçisi ama en çok Darüşşafaka'nın kurucusu olarak hatırlanıyor. Kardeşi Reşit Paşa da diplomattır. Reşit ismi dedeleri Hariciye Nazırı Reşit Paşa'dan, Mustafa Reşit Paşa değil, geliyor. Reşit Paşa'nın babası Hasan Haydar Paşa, dedesi ise Dramalı Mahmut Paşa'dır. Reşit Paşa Sultan Abdülaziz'in intihar süsü verilmiş cinayetine, mason darbesine ortak olan isimlerden birisidir. Bu yüzden cinayetin planlayıcısı Serasker Hüseyin Avni Paşa ile bir toplantıdayken, toplantıyı basan Abdülaziz'in kayınbiraderi Çerkez Hasan tarafından Hüseyin Avni Paşa ile birlikte öldürülmüştür. Abdullah Hamit Paris'te görevliyken elçi Reşit Paşa olduğu için Hamit Bey'i epey kayırmıştır. Bu sistem böyle işliyor ama bitmedi. Cezaevindeyken Nazım Hikmet'le aynı yerde kalmasına izin verilen Hüseyin Alaaddin Özedar Reşit Paşa'nın torunudur. Babası Hasan Haydar Bey de pek çok ülkede başkonsolosluk yapmış. Annesi Rus olan Alaaddin Özedar kendi gibi Supi Paşa'nın torunu olan halasının kızı Adeviye Hanım'la evlenir. Adeviye Hanım Hamdullah Supi'nin yeğenidir ve Nazım Hikmet için başlatılan af kampanyasının en önde bulunan 3 isminden diğerleri Ahmet Emin Yalman ve Ali Fuat Cebesoy birisidir. Nazım Hikmet'i cezaevine devletin bir kesimi sokuyor, başka bir kesimi çıkarıyor. Nazım Hikmet'i devletin bir kesimi süründürüyor, başka bir kesimi ve erguvaniler ise yardımcı oluyor. Ancak Nazım Hikmet her zaman ayrıcalıklı oluyor, buna kuşku yok. Oligarşiyi bizzat tanıyan Taha Toros, Alaaddin Özedar'ın gizli servis görevlisi olduğunu iddia ediyor. Özedar cezaevine de sır ifşası nedeniyle girmiş. Demek ki ifşa edilebilecek sırlar biliyor ya da en azından bu bilgilere sahip olunabilecek bir yerlerde görevliymiş. Özedar cezaevi sonrası baldızı Seniha Samiye Moralı ile aynı köşkte yaşıyor. Burada Moralı zadeleriyle bir kesişme daha oluyor. Yumak bir noktada yine üstüne kapanıyor ve aynı isimlere ulaşıyoruz. Supi Ziya Özbekkan Fransız mürebbiyelerle büyümüş, Galatasaray Lisesi ve hukuk mezunu. Amcası Reşit Paşa Roma Büyükelçisi olunca yanına Supi Ziya'yı aldırmış. Supi Ziya Bey bürokraside üst düzey görevler yapmış, Türk Ticaret ve Sanayi Bankası Genel Müdürü ve Ankara Radyosu Müdürü olmuş. Küçük Kore'yi kuran kişidir. Supi Ziya'yı kemençe çalmaya yönlendiren Ali Rifat Bey'dir. Şair Oktay Rifat'ın amcası olan Ali Rifat Çağatay, Supi Ziya Bey'in ağabeyi İbrahim Ziya Özbekkan'ın ut hocasıdır. Supi Ziya Bey ilk bestesini Fazıl Ahmet Aykaç'ın sözlerine, Titrer Yüreğim Her Ne Zaman Yadıma Gelsen isimli bestesini ise Viyana'da ölen kızı Hümeyra için yapmıştır.